10. Bölüm Anares. Güneybatıda tren rayları çoğunlukla ovadan 1 metre kadar yüksekteki setler üzerinden geçiyordu. Yükseltilmiş bir yol yatağı üzerinde daha az toz yığılması oluyordu. Bu arada yolcular da perişanlığı daha iyi görebiliyorlardı. Güneybatı, Anares'in 8 bölümü arasında büyük bir su kütlesine yakın olmayan tek bölümdü. Güneyin en ucunda yazın kutup buzlarının erimesiyle çayırlar oluşuyordu. Ekvatora doğru yalnızca geniş tuz havzalarında sığ alkali gölleri vardı. Hiç dağ yoktu. Her 100 kilometrede bir tepe zinciri kuzey-güney yönünde uzanıyordu. Çorak, çatlak, rüzgarla yamaçlar ve doruklar halinde aşındırılmış tepeler. Mor ve kırmızı lekeleri vardı. Yamaç yüzlerinde ise ısı, kuraklık ve rüzgarın en aşırı düzeyinde dahi yaşayan bir bitki olan kaya yosunu gri yeşil dikey çizgiler halinde büyüyor, kum taşının paralel çizgi düzeni üstünde ekose desenler oluşturuyordu. Çevrede yarı yarıya kuma gömülmüş tuz havzalarında beyaza çalan kül rengi dışında renk yoktu. Ovaların üzerindeki morumsu gökte canlı beyaz renkte seyrek fırtına bulutları geziniyordu. Yağmur değil, yalnızca gölge bırakan bulutlardı bunlar. Yükselti ve parlak raylar yiyecek treninin hem arkasında hem önünde göz alabildiğince uzanıyordu. Güneybatıda hiçbir şey yapamazsın, dedi sürücü. Yalnızca içinden geçip gidersin. Arkadaşı yanıtlamadı, uyuyakalmıştı. Kafası motorun titremesiyle sallanıyordu. Çalışmaktan sertleşmiş, soğuktan kavrularak kararmış elleri bacaklarının üzerinde gevşek duruyordu. Gevşemiş, yüzü kırışık ve kederliydi. Bakır Dağı'na tren stop yapmıştı. Başka hiç yolcu olmadığı için sürücü kendiyle birlikte lokomotifte yolculuk etmesini istemişti. Yolcu anında uykuya dalmıştı. Sürücü arada bir hayal kırıklığıyla ama sempati duyarak bakıyordu ona. Son yıllarda o kadar çok yıpranmış kişi görmüştü ki olağan durumun bu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Uzun akşamüstünün sonuna doğru adam uyandı ve bir süre dışarıya çöle baktıktan sonra "Bu yolu hep yalnız mı geçersin?" diye sordu. "Son 3-4 yıldır. Tren hiç buralarda bozuldu mu?" "Birkaç kez." Dolapta epeyce fazla yiyecek ve su var. Aklıma gelmişken acıktın mı? Daha değil. Yalnızdan arıza donanımını 1-2 gün içinde gönderiyorlar. Bir sonraki yerleşim merkezinin adı mı bu? Öyle. Sedep madenlerinden Yalnız'a kadar 1700 kilometre yol var. Anares'te iki kasaba arasındaki en uzun yol. 11 yıldır gidip geliyorum. Bıkmadın mı? Hayır. Bir işi tek başıma yürütmeyi seviyorum. Yolcu başıyla onayladı. Ayrıca da düzenli, rutin işleri seviyorum. Düşünmeye fırsatım oluyor. Yol 15 gün sürüyor. 15 gün yeni umutla eşle birlikte izindeyim. Yeni yıl geliyor. Yeni yıl gidiyor. Kuraklık, açlık, her neyse hiçbir şey değişmiyor. Burada hep kuraklık var. Yolu seviyorum. Suyu çıkarır mısın? Soğutucu dolabın altında, arkada. İkisi de şişeden koca birer yudum aldılar. Suyun yavan, alkalimsi bir tadı vardı. Ama soğuktu. Çok güzel, dedi yolcu şükranla. Şişeyi yerine koydu, sonra vagonun önündeki yerine döndü. Ellerini tavana koyarak gerindi. Demek eşlisin, dedi. Bunu söyleyiş şeklinde sürücünün hoşuna giden bir sadelik vardı. O da yanıt verdi. 18 yıldır. Yeni başlamış. Ha işte be, ben de aynı fikirdeyim. Bazılarının anlamadığı bu zaten. Benim bakış açıma göre ergenlik döneminde yeterince cinsel ilişkiye girersen ki en çok zevk aldığın dönem odur. Hep aynı lanet olası şey olduğunu fark edersin. Aynı zamanda da iyi bir şey olduğunu. Ama yine de farklı olan çiftleşme değil, farklı olan diğer kişi. 18 yıla gelince tamam, o farkın ne olduğunu anlamak için yalnızca bir başlangıç. En azından anlamaya çalıştığın bir kadınsa, bir kadın bir erkek tarafından kafasının bu kadar karıştırılmasına razı olmaz. Ama belki de blöf yapıyordur. Her neyse, zevki de bu zaten. Bilmeceler, blöfler ve geriye kalanlar. Çeşitlilik. Çeşitlilik yalnızca dolaşmakla elde edilmez. Gençken bütün Anares'i dolaştım. Her bölümde sürücülük ve yükleyicilik yaptım. Değişik kentlerde yüzlerce kız tanımışımdır. Sıkıcı olmaya başladı. Buraya döndüm. Her yıl 3 dekatta bir kum tanesini diğerinden ayırt edemeyeceğin, ne yöne bakarsan 3000 kilometre boyunca aynı şekilde uzanan çölü aşıp bu seferi yapıyorum. Eve, aynı eşe dönüyorum. Bir kez bile sıkılmadım. İnsanı canlı tutan bir yerden ötekine dolaşmak değil, zamanı kendi yanına çekmek, zamanla birlikte çalışmak, zamana karşı değil. Doğru, dedi yolcu. Eş nerede? Kuzeydoğu'da 4 yıl oldu. Çok uzun, dedi sürücü. Birlikte gönderilmeniz gerekirdi. Benim olduğum yerde işler öyle değil. Neresi o? Dirsek, sonra da Büyük Vadi. Büyük Vadi'yi duydum. Şimdi yolcuya hayatta kalmasını bilen birine duyulan saygıyla bakıyordu. Adamın yanmış derisinin kuru görünüşüne, tozdaki açlık yıllarını atlatmış başkalarından da gördüğü kemiğe işlemiş değişikliğe baktı. O imalathaneleri işletmeye çalışmamalıydık. Fosfata gereksinmemiz vardı. Ama diyorlar ki erzak treni portalde durdurulduğu zaman fabrikaları çalıştırmayı sürdürmüşler. İnsanlar iş başında açlıktan ölmüş. Biraz uzak bir yere gidip yere yatmışlar ve ölmüşler. Öyle miydi? Adam başıyla onayladı. Hiçbir şey söylemedi. Sürücü üstelemedi. Ama bir süre sonra trenim yağmalansaydı ne yapardım acaba? Dedi. Hiç yağmalandı mı? Hayır, görüyorsun yiyecek maddesi taşımıyorum. En fazla bir vagon dolusu yukarı sedep içtim için. Bu bir maden hattı. Ama bir yiyecek seferim olsaydı da beni durdursalardı ne yapardım? Onları ezip yiyeceği gitmesi gereken yere mi götürürdüm? Ama lanet olsun, çocukları, yaşlı adamları mı ezeceğim? Yanlış bir şey yapıyorlar ama bunun için onları öldürecek miyim? Bilmiyorum. Düz parlayan raylar tekerleklerin altında uzanıyordu. Batıdaki bulutlar ovanın üstüne büyük parlak seraplar 10 milyon yıl önce kurumuş göllerin düşlerinin gölgelerini yansıtıyorlardı. Bizim sendikadan biri, yıllardır tanıdığım bir arkadaş buranın kuzeyinde 66 yılında tam da böyle bir şey yaptı. Treninden bir tahıl vagonunu almaya çalışmışlar. Treni geri sürüp rayları boşaltmalarına fırsat kalmadan ikisini ezmiş, bozulmuş balıklardaki kurçuklara benzediklerini söylemişti. O tahıl vagonunu bekleyen 800 kişi var demişti. Vagon onlara ulaşmazsa kaçı ölür? İkiden fazla, çok daha fazla. O halde haklı gibi görünüyor. Ama lanet olsun, ben sayıları öyle toplayamam. O insanları da sayılar gibi saymanın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Peki öyleyse ne yaparsın? Hangilerini öldürürsün? Dirsek'te olduğum 2. yıl iş listeleri hazırlıyorum. İmalathane sendikası tayini azalttı. Fabrikada 6 saat çalışanlar tam tayin alıyorlardı. O tür bir iş için zar zor yetecek bir tayin. Yarı zamanlı çalışanlar 4'te 3 tayin alıyorlardı. Eğer hasta ya da çalışamayacak kadar zayıflarsa yarım tayin veriliyordu. Yarım tayınla iyileşemiyorlardı, işe dönemiyorlardı. Zar zor hayatta kalabiliyorlardı. Ben zaten hasta olan kişilere yarım tayin vermekle görevliydim. Tam zamanlı çalışıyordum. 8 bazen 10 saat masa başı iş yapıyordum. Bu yüzden tam tayin alıyordum. Tayinimi kazanıyordum. Aç kalması gerekenlerin listesini yaparak kazanıyordum onu. Adamın ışıltılı gözleri ileriye cansız ışığa bakıyordu. Dediğim gibi insanları saymam gerekiyordu. İşi bıraktın mı? Evet bıraktım. Büyük vadiye gittim. Ama başka biri dirsekte fabrikalardaki listeleri devraldı. Her zaman liste yapmaya gönüllü birileri vardır. İşte bu yanlış, dedi sürücü. Parlaklığa bakıp yüzünü buruşturuyordu. Yüzüyle kafası esmer ve çıplaktı. Yanaklarıyla kafasının arasında hiç kıl yoktu. Oysa henüz 40'ını yeni geçmişti. Güçlü, sert, masum bir yüzdü. Çok yanlış. Fabrikaları kapatmalıydılar. Bir insandan bunu isteyemezsin. Odocu değil miyiz? Tamam, bir insanın siniri bozulabilir. Trenleri yağmalayan insanlara olan bu. Açtılar, çocuklar da açtı. Çok uzun süredir açtılar. Yiyecek geliyor ve size ait değil. Siniriniz bozuluyor ve saldırıyorsunuz. Arkadaşıma da aynı şey oldu. O insanlar onun sorumluluğundaki treni parçalıyorlardı. Onun da siniri bozuldu ve geri vitese taktı. Kafa saymadı o. O zaman saymadı. Sonra belki ne yaptığını görünce midesi bulandı çünkü. Ama sana yaptırdıkları şunun yaşayıp bunun öleceğini söylemek. İnsanın bunu yapmaya hakkı yok. Herhangi birine yapmasını söylemeye de hakkı yok. Güç dönemler geçirdik kardeşim, dedi yolcu kibarca. Su gölgelerinin rüzgarda dalgalanıp sürüklendiği parlayan ovayı seyretmeye koyuldu. Eski yük zeplini dağların üstünden yuvarlandı ve Böbrek Dağı'ndaki havaalanına demir attı. Orada 3 yolcu indi. Tam sonuncusu yere indiği anda toprak sallanıp sarsıldı. Deprem, dedi yolcu. Eve dönüyordu. Lanet olsun, şu toza bak. Bir gün buraya indiğimizde bir de bakacağız ki dağ falan kalmamış. Yolcuların diğer ikisi kamyonlar yüklenene kadar bekleyip onlarla gitmeyi yeğlediler. Şevek yürümeyi seçti. Çünkü oranın yerlisi olan yolcu, Çakar'ın dağın yalnızca 6 kilometreye kadar aşağısında olduğunu söylemişti. Yol her birinin sonunda kısa bir yokuş olan bir dizi uzun eğriden oluşuyordu. Yolun sonunda yükselen eğimlerle sağdaki alçalan eğimler çalı holumuyla doluydu. Sanki ekilmiş gibi eşit aralıklarla dizilmiş yüksek ağaç holumu sıraları, dağ yamaçları boyunca yeraltı su damlalarını izliyordu. Şebek bir yokuşun zirvesinde karanlık ve kıvrım kıvrım tepelerin üstünde gün batımının parlak altın rengini gördü. Aşağı doğru inmeye başladığında hava biraz gümbürdedi ve Şebek bir gariplik hissetti. Sarsıntı ya da titreşim yoktu. Yalnızca bir yer değiştirme, bir şeylerin kötü gittiğine dair bir inanç. Atmakta olduğu adımı tamamladı. Yer oradaydı. Ayağıyla buluşuyordu. Devam etti. Yol yerli yerinde uzanıyordu. Tehlikede değildi ama şimdiye kadar hiçbir tehlikede kendini ölüme bu kadar yakın hissetmemişti. Ölüm onun içindeydi, altındaydı. Toprağı kendisi kararsız, güvenilmezdi. Kalıcı olan, güvenilir olan insan aklınca verilmiş bir sözdür. Şevek soğuk, temiz havayı ağzında ve ciğerlerinde hissetti. Dinledi. Uzakta bir dağ seli, aşağılarda bir yerde gölgelerin içinde gürlüyordu. Tan ağarırken Çakar'a vardı. Kara bayırlar üzerinde gök boyu mordu. Gök koyu mordu. Sokak lambaları parlak ve yalnız parıldıyorlardı. Ev önleri yapay ışıkta birer taslak gibi görünüyordu. Arkalarında kırlar karanlıktı. Bir sürü boş arazi, bir sürü tek ev vardı. Eski bir kasabaydı, öncü bir kasaba. Yalıtılmış, dağılmış. Yoldan geçen bir kadın Şevek'e 8 numaralı konutu tarif etti. Şu yönde kardeşim, hastaneyi geçince caddenin sonunda. Cadde dağ yamacının altında karanlığa girip alçak bir yapının kapısında sona eriyordu. Yapıya girince onun çocukluğuna, özgürlükteki, Davul Dağı'ndaki yerlere babasıyla birlikte yaşadıkları geniş ovalara götüren tipik bir taşra konutunun giriş holünde buldu kendini. Soluk ışık, yamalı hasır, yerel bir makine, eğitim grubunu tanıtan kitapçık. Sendika toplantılarını gösteren bir duyuru, duyuru panosuna takılmış 3 dekat önceki bir tiyatro gösterisine haber veren bir el ilanı. Odanın hapishanede ortak salondaki divanın üstündeki halini gösteren çerçevelenmiş amatör bir resim. Elde yapılmış küçük bir org, kalanların listesi ve kapıya asılmış kasaba hamamındaki sıcak su saatlerini gösteren bir duyuru. Şerut, takver 3 numara. Çerçevesine tam oturmayan kapının karanlık yüzeyinde holün ışığının yansımasını seyrederek kapıyı açtı. Çaldı. Gir, dedi kadın, bir kadın sesi. Kapıyı açtı. Odadaki daha parlak ışık kadının arkasındaydı. Bir an için takver olduğundan emin olacak kadar iyi göremedi onu. Takver tam karşısında duruyordu. Şevek'i itmek ya da yakalamak için kararsız, tamamlanmamış bir hareketle uzandı. Şevek onun elini tuttu. Sonra birbirlerine sarıldılar. Bir araya geldiler ve güvenilmez toprağın üstünde sarılmış halde öylece durdular. Gir içeri, dedi takver. Gir içeri, gir. Şevek gözlerini açtı. Odanın hala çok parlak görünen arka tarafında küçük bir çocuğun ciddi, dikkatle izleyen yüzünü gördü. Sadik, bu Şevek. Çocuk takvere gitti, bacağını yakaladı ve gözyaşlarına boğuldu. Ama ağlama, niçin ağlıyorsun küçük can? Ya sen? Diye fısıldadı çocuk. Mutluluktan, yalnızca mutluluktan kucağıma otur. Ama Şevek, Şevek, senden gelen mektup ancak dün elime geçti. Sadik'i evde uykuya yatırıp telefona gidecektim. Bu akşam telefon edeceğini yazmıştım. Geleceğini değil. Ağlamasa ki ben, bak ben artık ağlamıyorum, değil mi? Adam da ağladı. Tabii ki ağladım. Sadik ona kuşkucu bir merakla baktı. 4 yaşındaydı. Yuvarlak bir kafası, yuvarlak bir yüzü vardı. Yuvarlak, kara, tüylü, yumuşaktı. Odada 2 yatak dışında mobilya yoktu. Takver kucağında Sadik'le yataklardan birine oturmuştu. Şevek diğerine oturup bacaklarını uzattı. Ellerinin tersiyle gözlerini sildi ve parmaklarını Sadik'e uzattı. Bak, dedi, ıslak. Ayrıca burun da akıyor. Mendil var mı? Evet, ya sende? Vardı ama bir çamaşırhanede kaybettim. Kullandığım mendili paylaşabilirsin, dedi Sadik bir duraklamadan sonra. Nerede olduğunu bilmiyor, dedi Takver. Sadik annesinin kucağında kalkıp dolaptaki bir çekmeceden bir mendil çıkardı. Takver'e verdi. O da mendili Şevek'e uzattı. Temiz, dedi Takver geniş gülümsemesiyle. Şevek burnunu silerken Sadik dikkatle izledi. Burada bir süre önce bir deprem oldu mu? Diye sordu Şevek. Her zaman sallanıyor. Bir süre sonra fark etmemeye başlıyorsun, dedi Takver. Sadık ise bilgi verme fırsatı bulmaktan memnun. Tiz ama kısık sesiyle evet dedi. Akşam yemeğinden önce büyük bir tane oldu. Deprem olduğu zaman pencereler sallanıyor. Yer oynuyor. Kapı altına girmek ya da dışarıya çıkmak zorunda kalıyoruz. Şevek Takver'e baktı. Takver de ona. Takver 4 yıldan fazla yaşlanmıştı. Dişleri hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Şimdi de üst köpek dişlerinin hemen arkasındaki iki dişinin yeri boştu. Gülümsediği zaman boşluklar görünüyordu. Derisi artık gençliğin ince, gergin yüzüne sahip değildi. Saçı düzenlice arkada toplanmıştı ve donuktu. Şevek Takver'in gençlik zarafetini yitirdiğini açıkça görüyordu. Bunu başka hiç kimsenin göremeyeceği kadar açık görüyordu. Takver hakkında her şeyi başka bir hiç kimsenin göremeyeceği bir şekilde görüyordu. Yıllar süren yakınlık ve yıllar süren hasretin bakış açısından onu olduğu gibi görüyordu. Gözleri birleşti. Nasıl? Nasıldı burası? Diye sordu. Birdenbire kıpkırmızı olmuştu. Açık ki rastgele bir soruydu. Takver elle tutulabilir dalgayı, Şevek'in arzusunun dışa taşışını hissediyordu. O da hafifçe kızardı ve gülümsedi. Kısık sesiyle, "Şey, telefonda konuştuğumuz zamanki gibi," dedi. 6 dekat önceydi o. Burada her şey aşağı yukarı aynı. Burası çok güzel, tepeler var. Takver'in gözlerinde dağ vadilerinin karanlığı vardı. Şevek'in cinsel isteğinin keskinliği aniden arttı. Bir an için başı döndü, sonra bunalımı geçici olarak atlattı ve sertleşmesine sakinleşmesi için emir vermeye çalıştı. Burada kalmak istediğinden emin misin? Dedi. Fark etmez dedi Takver garip karanlık kısık sesiyle. Burnun hala akıyor dedi Sadik. Şevkle ama duygusal bir peşin hüküm olmadan. Yalnızca bununla kaldığına şükret dedi Şevek. Takver sus Sadik bencillik etme dedi. İki büyük de güldü. Sadık Şevek'i incelemeyi sürdürdü. Kasabayı seviyorum. Şev, insanlar iyi, her türlüsü var ama iş fazla değil. Yalnızca hastanede laboratuvar çalışması. Teknisyen sıkıntısı hemen hemen bitti. Yakında onları zor durumda bırakmadan ayrılabileceğim. Abena'ya dönmek hoşuma giderdi. Eğer düşünüyorsan yeniden görev aldın mı? İstemedim, kontrol de etmedim. Bir dekattır yoldayım. Yolda ne yapıyordun? Yolculuk yapıyordum Sadık. Dünyanın öbür ucundan geliyordu, güneyden, çöllerden, bize ulaşmak için, dedi Takver. Çocuk gülümsedi. Takver'in kucağına daha bir yerleşti, esnedi. Yemek yedin mi şey? Yorgun musun? Bu çocuğu yatırmam gerek, kapıyı çaldığında gitmeyi düşünüyorduk. Daha şimdiden yatakhanede mi kalıyor? Bu dönemin başından beri. 4 yaşındaydım bile, dedi Sadık. 4 yaşındayım denir, dedi Takver. Dolaptan giysisini almak için Sadık'ı yavaşça yere indirdi. Sadık ayağa kalktı, Şevek'e yan döndü. Onun farkındaydı. Yorumlarını da ona yöneltiyordu. Ama 4 yaşındaydım. Şimdi 4'ten fazlayım. Baba gibi bir zaman bilimci. Aynı anda hem 4 yaşında hem de 4 yaşından fazla olamazsın, değil mi? Diye sordu çocuk. Onay bekliyor ve doğrudan Şevek'le konuşuyordu. Yok canım, bal gibi de olabilirsin. Ayrıca aynı anda hem 4 yaşında hem de neredeyse 5 yaşında olabilirsin. Alçak Somya'ya oturunca başını çocuğunkiyle aynı hizada tutabiliyor. Böylece çocuk ona bakmak için başını yukarı kaldırmak zorunda kalmıyordu. Ama senin neredeyse 5 yaşında olduğunu unutmuştum. Biliyor musun? Seni son gördüğümde yok gibi bir şeydin. Gerçekten mi? Ses tonu hiç kuşkusuz cilveliydi. Evet, yaklaşık bu kadardın. Ellerini birbirine epeyce yakın tuttu. Konuşabiliyor muydum? Inga diyordun, bir iki şey daha. Çebenin bebeği gibi yatakhanede herkesi uyandırıyor muydum? Diye sordu Sadik, neşeli, geniş bir gülümsemeyle. Tabii. Gerçekten konuşmayı ne zaman öğrendim? Yaklaşık 1,5 yaşında, dedi Takver. O zamandan beri de hiç susmadın. Şaka nerede? Sadik ki. Sadik ki. Okulda şapka nerede? Giydiğim şapkadan nefret ediyorum, dedi Şevke. Rüzgarlı sokaklardan geçip çocuğu öğrenme merkezi yatakhanesine götürdüler ve lobiye girdiler. Lobide küçük, eski püskü bir yerdi. Ama çocukların yağlı boya resimleriyle, ince pirinçten birkaç motor modeliyle, bir sürü oyuncak ev ve boyalı tahta adamla renk katılmıştı. Sadık annesine iyi geceler öpücüğü verdi. Sonra Şevke dönüp kollarını kaldırdı. Şevek eğildi. Sadık onu doğal bir şeymiş gibi ama sıkıca öptü ve iyi geceler dedi. Gece görevlisiyle birlikte esneyerek uzaklaştı. Sadık'ın sesini görevlinin onu yumuşakça susturmaya çalışmasını duydular. Güzel bir kız tak ver. Güzel, zeki ve dayanıklı. Korkarım biraz şımarık. Hayır, çok iyi yetiştirmişsin. İnanılmayacak kadar iyi böyle bir zamanda. Burada durum çok kötü değildi. Güneydeki gibi değildi, dedi Takver. Yatakhaneyi terk ederlerken Şevek'in yüzüne bakıyordu. Çocuklar besleniyordu burada. Çok iyi değil ama yeterince. Buradaki bir topluluk yiyecek yetiştirebiliyor. Hiçbir şey yoksa çalı holumu var. Yabani holum tohumlarını toplayıp yemek için öğütebilirsin. Burada kimse aç kalmadı. Ama ben Sadık'ı şımarttım. Onu 3 yaşına kadar emzirdim tabii. Ne de olsa onu memeden kesince yedirecek daha iyi bir şey yoktu. Ama Rolni'deki araştırma istasyonundakiler karşı çıktılar. Onu oradaki çocuk evine sürekli olarak bırakmamı istediler. Çocuk konusunda mülkiyetçi olduğumu söylediler. Ayrıca da bunalım döneminde toplumsal çabaya yeterince emek vermediğimi. Aslında haklıydılar ama kendilerini öyle haklı görüyorlardı ki hiçbiri yalnız olmanın ne olduğunu anlamıyordu. Hepsi grupçuydu. Kendi kişilikleri yoktu. Emzirme konusunda kafamı ütüleyen kadınlardı. Gerçek beden çıkarıcıları. Onlar beni daha uyumlu biriyle değiştirene kadar orada kaldım. Çünkü yiyecekler iyiydi. Lezzetli olup olmadığını anlamak için deniz yosunlarını denerken bazen normal tayının çok üzerinde deneme yapıyorduk. Tadı tutkal gibi de olsa. 10 dekat için yeni başlangıça gittim. Kıştı, 2 yıl önce mektupların gelmediği o uzun süre boyunca senin olduğun yerde işlerin o kadar kötü gittiği sıralar. Yeni başlangıçta bu görevi görünce buraya geldim. Bu sonbahara dek Sadık benimle yatakhanede kaldı. Onu hala özlüyorum. O da o kadar sessiz ki. O da arkadaşı yok mu? Şerut var, çok tatlı ama hastanede gece vardiyasında çalışıyor. Sadık'ın gitme zamanı gelmişti. Onun için iyi, diğer çocukla yaşaması iyi. Utangaç olmaya başlamıştı. Oraya giderken zorluk çıkarmadı, metindi. Küçük çocuklar metin oluyorlar. Kafalarını çarpınca ağlıyorlar. Ama büyük şeyleri olduğu gibi kabul ediyorlar. Birçok şey yetişkin gibi sızlanıp durmuyorlar. Yan yana yürüyorlardı. Sonbahar yıldızları çıkmıştı. Sayıları ve parlaklıkları inanılmazdı. Depremin ve rüzgarın kaldırdığı toz yüzünden titreşiyor ve neredeyse göz kırpıyorlardı. Bu yüzden bütün gök titrermiş gibiydi. Elmas parçacıkları sallanıyor, siyah bir deniz üstünde gün ışığı ışıldıyordu. Bu rahatsız görkemin altında tepeler karanlık ve katıydı. Çatıların kenarları katıydı. Sokak lambalarının ışığı hafifti. 4 yıl önce, dedi Şevek, şu güney doğuşundaki yerden neydi adı? Kızılpınarlardan Abena'ya döndüğüm zaman 4 yıl önceydi. Böyle bir geceydi. Rüzgarlı yıldızlar vardı. Koştum. Ovalar Caddesi'nden konuta kadar koştum. Ve sen orada yoktun. Gitmiştin. 4 yıl. Abena'yı terk ettiğim anda gitmenin aptallık olduğunu anladım. Kıtlık olsun olmasın görevi reddetmeliydim. Pek bir şey fark etmezdi. Sabul Enstitü'deki işimin bittiğini söylemek için beni bekliyordu. Orada olsaydım sen de toza gitmezdin. Belki gitmezdim ama birlikte görev almayabilirdik. Bir süre hiçbir şey birlikte olmayacakmış gibi gelmişti, değil mi? Güneybatı'daki kasabalarda hiç çocuk kalmamıştı. Hala da yok. Onları kuzeye yerel yiyeceklerin olduğu ya da en azından yiyecek bulma olanağı bulunan bölgelere gönderdiler. Kendileri ise madenlerle imalathaneleri çalıştırmak için geride kaldılar. Becermemiz şaşırtıcı, hepimizin becermesi değil mi? Ama lanet olsun, artık bir süre kendi işimi yapacağım. Takver koluna girdi. Şevek, Takver'in dokunuşu onu anında elektrik çarpmasıyla kömür etmiş gibi kala kaldı. Takver gülümseyerek onu sarstı. Yemek yemedin değil mi? Hayır Takver, Takver, senin için yanıp tutuştum, yanıp tutuştum. Bir araya geldiler. Lambaların arasındaki karanlık caddede, yıldızların altında birbirlerine sıkıca sarıldılar. Aynı hızla ayrıldılar. Şevek en yakındaki duvara yaslandı. Bir şeyler yesem iyi olur, dedi. Takver de evet, dedi. Yoksa yığılıp kalacaksın. Haydi. Bir blok yürüyüp Çakar'daki en büyük yapı olan ortak yemekhaneye geldiler. Düzenli yemek sona ermişti. Ama aşçılar yemek yiyordu. Yolcuya bir tabak sebze türlüsüyle istediği kadar da ekmek verdiler. Hepsi mutfağa en yakın olan masada oturuyorlardı. Diğer masalar çoktan temizlenmiş ve ertesi sabaha hazırlanmıştı. Büyük oda mağara gibiydi. Tavan gölgeler içinde yükseliyordu. Odanın diğer duvarı görünmüyordu. Yalnız arada bir karanlık bir masa üzerinde bir çanak ya da kap göz kırpıyordu. Aşçılar ve hizmet edenler sessiz bir ekipti. Günün yorgunluğu üzerlerindeydi. Yemeklerini hızlı yiyorlardı. Fazla konuşmuyorlar, takverle ve yabancıyla pek ilgilenmiyorlardı. Birbiri ardına yemeklerini bitirip tabakları mutfaktaki yıkayıcılara götürmek için kalktılar. Yaşlı bir kadın kalkarken, "Acele etmeyin, Ammari," dedi. "Daha yıkayacak bir saatlik bulaşık var." Ciddi bir yüzü vardı ve haşin görünüyordu. Anaç değildi, yardımsever değildi ama şefkatle konuşuyordu. Eşitlerin merhametiyle, "Acele etmeyin," demekten ve bir an için kardeşçe bir sevgiyle bakmaktan başka bir şey yapamazdı onlar için. Onlar da onun için başka bir şey yapamazlardı. Birbirleri içinse biraz fazlasını yapabilirlerdi. 8 numaralı konuta 3 numaralı odaya gittiler ve uzun süredir özlemini duydukları arzularını doyurdular. Lambayı bile yakmadılar. İkisi de karanlıkta sevişmekten hoşlanıyordu. İlk seferinde Şevek Takver'in içine girer girmez birlikte boşaldılar. İkinci seferinde mücadele ettiler ve bir coşku fırtınasıyla haykırdılar. Sanki ölüm anını geciktirmiş gibi zirveyi uzattılar. Üçüncü seferinde her ikisi de yarı uyuyordu ve sonsuz zevk merkezinin çevresinde birbirlerinin varlığı çevresinde, ortak ağırlık merkezi çevresinde kör, sessiz, dönüp duran, sallanan, sonsuza dek dönen gezegenler gibi dolanıyorlardı. Takber şafakta uyandı, dirseği üzerinde doğrulup Şevek'in üstünden pencerenin gri karesine, sonra da Şevek'e baktı. Şevek sırt üstü yatıyordu. O kadar sessiz nefes alıyordu ki göğsü kımıldamıyor gibiydi. Yüzü biraz gerideydi. Hafif ışıkta uzak ve sertti. "Çok uzun bir yoldan," diye düşündü Takver, "birbirimizi geldik. Her zaman bunu yaptık. Büyük uzaklıkları, yılları, rastlantılı uçurumlarını aşarak bu kadar uzaktan geldiği için artık kimse bizi ayıramaz. Hiçbir şey, hiçbir uzaklık, hiçbir zaman aralığı, zaten aramızda olan uzaklığı, cinsiyetlerimizin uzaklığını, varlıklarımızın, akıllarımızın farklılığını aşamaz. Bir bakışla, bir dokunuşla, dünyadaki en kolay şeyle, bir sözcükle, üzerinde bir köprü kuruverdiğimiz o boşluğu, o uçurumu. Ne kadar uzak olduğuna bak uyurken, ne kadar uzak olduğuna bak, her zaman ne kadar uzak olduğuna, ama geri dönüyor, geri dönüyor, geri dönüyor." Takver Çakar'daki hastaneye ayrılacağını bildirdi ama laboratuvarda onun yerine çalışacak birini bulmalarına kadar kaldı. 8 saatlik vardiyasını sürdürdü. 168 yılının 3. çeyreğinde birçok kişi hala acil görevlerin uzun vardiyalarında çalışıyordu. Çünkü 167 kışında kuraklığın bitmesine karşın ekonomi hala olağana dönmemişti. Vasıflı işlerdeki kişiler için hala uzun görev, kısıtlı yemek kuralı geçerliydi. Ama şimdi yiyecek günlük çalışma için yeterliydi. 1-2 yıl önce bu geçerli değildi oysa. Şevek bir süre pek bir şey yapmadı. Kendini hasta saymıyordu. 4 yıllık açlıktan sonra herkes zorluğun ve beslenme yetersizliğinin etkilerine o kadar alışmıştı ki bu durumu normal kabul ediyorlardı. Şevek'te Güney Çöl topluluklarına özgü toz öksürüğü, yani silikosis ve diğer madenci hastalıklarına benzer bronşların sürekli tahrişi şeklinde bir hastalık vardı. Ama bu da yaşadığı yerde olağan karşılanan bir şeydi. Canı bir şey yapmak istemezse yapması gereken bir şey olmadığı gerçeği hoşuna gidiyordu. Birkaç gün boyunca gündüzleri Şevek'le Şerut odayı paylaştılar. Her ikisi de akşam üstüne kadar uyuyordu. Sonra 40 yaşında yumuşak başlı bir kadın olan Şerut, gece vardiyasında çalışan bir başka kadının yanına taşındı. Şevek'le Takver de Çakar'da kaldıkları 4 dekat boyunca odada birlikte kaldılar. Takver işteyken Şevek uyuyor ya da tarlalarda, kasabanın üstündeki kuru, çıplak tepelerde dolaşıyordu. Akşamüstü öğrenme merkezine gidip Sadik'le birlikte diğer çocukları oyun bahçesinde izliyor ya da yetişkinlerin sık sık yaptığı gibi çocukların projelerinden birine bir grup 7 yaşında çılgın marangoz ya da nirengide zorluk çeken 12 yaşında iki ölçü uzmanı katılıyordu. Sonra Sadik'le odaya yürüyorlar. Takver işten çıkınca onunla buluşup hep birlikte hamama, oradan da yemeğe gidiyorlardı. Yemekten 1 ya da 2 saat sonra Şevek ve Takver çocuğu yatakhaneye götürüp odaya dönüyorlardı. Sonbahar güneşinde, tepelerin sessizliğinde günler tamamen sakindi. Şevek için bu zamanın dışında, akışın yanında gerçek dışı kalıcı büyülü bir zamandı. Takver'le bazen geç saatlere kadar konuşuyorlardı. Bazı geceler ise hava karardıktan sonra az sonra yatağa girip daha gecesinin derin kristalimsi sessizliğinde 11-12 saat uyuyorlardı. Şevek eşyasıyla gelmişti. Yıpranmış küçük ağaç lifinden yapılmış, üzerinde siyah mürekkeple büyük harflerle adı yazılı bir valiz, bütün aneresiler yolculuk ederken kağıtlarını, andaçlarını, yedek botlarını aynı tür bir valizde taşırlardı. Kavun içi liflerden yapılmış tahta, yeterince çiziği ve göçüğü olan bir valizde. Şevek'in valizinde Abenay'dan geçerken aldığı yeni bir gömlek, birkaç kitap, birkaç kağıtla, biraz kağıtla, bir dizi yassı tel halka ve birkaç cam boncuktan oluşmuşa benzeyen garip bir nesne vardı. Bu nesneyi oradaki ikinci akşamında biraz gizemli bir tavırla Sadık'a gösterdi. "Bir gerdanlık," dedi çocuk huşu içinde. Küçük kasabalardaki insanlar epeyce fazla mücevher takarlardı. Kültürlü Abenay'da sahip olmama ilkesiyle kendini süsleme dürtüsü arasındaki gerilim daha belirgindi. Bir yüzük daha ya da iğne zevkli olmanın üst sınırı olarak kabul ediliyordu. Ama başka yerlerde estetikle açgözlülük arasındaki ilişki göz ardı ediliyordu. İnsanlar kendilerini hiç utanmadan süslüyorlardı. Çoğu bölgede işini sevdiği için ya da ün için yapan usta bir kuyumcu ya da evdeki gösterişsiz malzemeyle bakır, bakır, gümüş, boncuk, lal ve güney doğuşunun grenaları ve sarı elmaslarıyla kendinize uyanı yapabileceğiniz zanaat dükkanları vardı. Sadık pek fazla parlak, kırılgan şey görmemişti ama gerdanlığı nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Bu yüzden onu tanımlayabilmişti. "Hayır bak," dedi babası. Ciddiyet ve çabuklukla nesneyi birçok halkasını birleştiren iplikten tutup kaldırdı. Elinden asılınca nesne canlandı. Halkalar serbestçe dönüyor, birbirlerinin içinde hava dolu kürelere benziyorlar. Cam boncuklar lamba ışığını yakalıyordu. "Ah ne güzel," dedi çocuk. "Nedir bu? Tavandan asılıyor. Çivi var mı?" "Malzemeden bir çivi alana kadar elbise askısı yeterli olur. Bunu kimin yaptığını biliyor musun Sadık?" "Hayır, sen yaptın." "O yaptı, anne. O yaptı." Takber'e döndü. "En sevdiğim bu. Sıranın üzerinde asılı olan. Diğerlerini Bedap'a verdim. Onları orada koridorun sonundaki, adı neydi, kıskanç anaya bırakamazdım." "Ha, bunu. Yıllardır aklıma gelmemişti." Takber sinirle güldü. Hareketli nesneye korkarmış gibi baktı. Nesne dengesini arayıp sessizce dönerken Sadık izliyordu. "Onu," dedi Sadık en sonunda, "bir gece için yatakhanede yattığım yatağın üstünde paylaşmak isterdim. Sevgili Can, senin için bir tane yaparım. Her gece için. Gerçekten yapabiliyor musun Takver?" "Şey yapıyordum, sana bir tane yapabilirim herhalde." Takver'in gözlerindeki yaşlar şimdi belirgindi. Şevek kolunu onun omzuna attı. Her ikisi de sınıra yaklaşmıştı. Fazla gerilmişlerdi. Sadık bir an için onların sarılmış durmalarını sakin, gözlemci bir bakışla izledi. Sonra metruk uzay işgalini izlemeye devam etti. Geceleri yalnız kaldıklarında konuşma konuları çoğunlukla Sadık'tı. Takver başka yakınlıklara duyduğu gereksinmeden dolayı bir çocuğa biraz fazla kaptırmıştı kendini. Çünkü sağduyusu anne istekleri ve kaygılarınca bastırılmıştı. Bu onun için doğal değildi. Ne rekabetçilik ne de koruyuculuk ana resillerin yaşamında güçlü etkenler değildi. Kaygılarını dile döküp onlardan kurtulmaktan mutluydu. Şevek'in varlığı buna olanak tanıyordu. İlk geceler konuşmanın çoğunu Takver yapıyordu. Şevek de onu müzik ya da akan su sesi gibi dinliyor, yanıt vermeye çalışmıyordu. Şevek 4 yıldır fazla konuşmamıştı. Konuşma alışkanlığını yitirmişti. Takver her zaman yaptığı gibi onu bu sessizlikten kurtardı. Daha sonra konuşan Şevek oldu. Ama yine de her zaman Takver'in yanıtına bağımlı kalmıştı. Bir gece "Trini anımsıyor musun?" diye sordu. Soğuktu, kış gelmişti. Konut ocağının en uzağında olan oda, regülatör sonuna dek açık olduğu halde pek ısınmıyordu. İki Somya'nın yatak örtülerini de alıp ocağa daha yakın olan Somya'da birlikte kozalanır gibi sarılmışlardı. Şevek yatakta oturmayı sevdiğinden göğsünü sıcak tutmak için eski, çok yıkanmış bir gömlek giyiyordu. Takver hiçbir şey giymiyordu. Battaniyelerin altına girmişti. "Kavun içi battaniyeye ne oldu?" diye sordu Takver. "Mülkiyetçiye bak, bıraktım." "Kıskanç anaya mı? Ne üzücü. Ben mülkiyetçi değilim. Yalnızca duygusalım. Altında yattığımız ilk battaniye oydu." "Hayır, değildi. Ne teralardaki bir battaniye kullanmış olmalıyız. Kullandıysak bile anımsamıyorum." Takver güldü. "Kimi sormuştun?" "Trini." "Anımsamıyorum. kuzeybatışı bölgeselde esmer çocuk kalkık burunlu. Ha Trin, tabii ben Abena'yı düşünüyordum. Onu gördüm güneybatıda. Trin'i mi gördün? Nasıldı? Şevek bir süre hiçbir şey söylemedi. Parmağını dalgın dalgın battaniyenin örgüsünde gezdiriyordu. Bedap'ın onun hakkında bize ne söylediğini anımsıyor musun? Klegi görevler alıp durduğunu, etrafta dolaştığını, sonunda da Segwina adasına gittiğini söylemişti. Öyle değil mi? Sonra Dab onun izini kaybetti. Sahneye koyduğu oyunu gördün mü? Başına bela açan oyunu. Sen gittikten sonra yaz festivalindekini... Evet, anımsamıyorum. Ama o kadar zaman geçti ki aptalcaydı, espriliydi. Trin espriliydi zaten ama aptaldı. Bir Uraslı'yla ilgiliydi değil mi? Bu Uraslı ay taşıyıcısındaki bir hidroponik tankta saklanıyor, bir kamışla hava alıyor ve bitki köklerini yiyor. Aptalca olduğunu söylemiştim. Böylece gizlice Anaris'e geliyor. Sonra etrafta koşturup depolardan bir şeyler satın almaya, insanlara bir şeyler satmaya çalışıyor. O kadar çok altın külçe saklıyor ki hepsini üstünde taşıdığı zaman kımıldayamıyor. Bu yüzden olduğu yerde oturmak zorunda kalıyor. Bir saray yapıyor, kendine Anaris'in sahibi adını takıyor. Ha, adamla bir kadının çiftleşmek istedikleri çok komik bir sahne vardı. Kadın bacaklarını açmış, hazır ama adam ona önce ödeme yapmak için altın külçelerini vermeden bu işi yapamıyor. Kadın da külçeleri istemiyor. Komikti. Kadın aşağı yukarı sallanıyor, bacaklarını sallıyordu. Adam da kadının üstünde atılıyordu. Sonra da böcek ısırmış gibi ayağa zıplıyordu ve yapmamalıyım diyordu. Ahlaki değil, iyi ticaret değil bu. Zavallı Trin o kadar komik, o kadar canlıydı ki. Uraslı'yı mı oynuyordu? Evet, harikaydı. Bana oyunu okudu birçok kez. Nerede rastladın ona? Büyük vadide mi? Hayır, daha önce Dirsek'te. İmalathanenin temizlikçisiydi. Bu işi o mu seçmişti? O sıralarda Trin herhangi bir şey seçebilecek durumda olduğunu sanmıyorum. Bedap her zaman onun Segwina'ya gitmeye zorlandığını, terapi istemek zorunda bırakıldığını düşünüyordu. Bilmiyorum, onu gördüğümde terapinin üzerinden yıllar geçmişti. Yıkılmıştı bir insan. Segwina'da ona bir şey yaptıklarını mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sığınakın bir korunak, bir barınak sağlamaya çalıştığını sanıyorum. Sendika yayınlarına bakılırsa en azından fedakarlar. Tiri çileden çıkardıklarını pek sanmıyorum. Ama onu çökerten neydi o zaman? Yalnızca istediği gibi bir görev bulamamak mı? Oyun çökertti onu. Oyun mu? O ihtiyar hergelerin yaptığı şamata mı? Yok ama bu tür bir ahlaki azardan dolayı delirmek için zaten deli olmak gerekir. Tek yapacağı aldırmamaktı. Tir zaten deliydi. Bizim toplumumuzun standartlarına göre. Standartların anlamı ne? Şey, sanırım Tir doğuştan sanatçı, zanaatkar değil, bir yaratıcı. Yaratıcı, yok edici, her şeyi alt üst edici edip ters yüz etmek zorunda olan cinsinden, taşlamacı, öfke yoluyla yücelten bir kişi. Oyun o kadar iyi miydi diye sordu Takver safça, battaniyelerin altından birkaç santim çıkıp şeveke yandan baktı. Hayır, sanmıyorum. Sahnede komik olmalı. Oyunu yazdığında yalnızca 20 yaşındaydı. Oyunu sürekli yazıp duruyor. Başka hiçbir şey yazmadı. Aynı oyunu mu yazıp duruyor? Aynı oyunu yazıp duruyor. Böğük, dedi Takver acıma ve iğrenmeyle. Birkaç dekatta bir gelip oyunu bana gösteriyordu. Ben de oyunu okuyordum ya da okur gibi yapıyordum. Sonra da oyun hakkında onunla konuşmaya çalışıyordum. Oyun hakkında konuşmayı çok istiyordu ama yapamıyordu. Çok korkmuştu. Neden korkuyordu anlamıyorum. Benden, herkesten, toplumsal organizmadan, insan ırkından, onu yadsıyan kardeşlikten. Bir insan kendini bütün diğerlerine karşı yapayalnız hissederse kolaylıkla korkabilir. Yani yalnızca bazıları oyuna ahlak dışı dedikleri ve öğretim görevi almaması gerektiğini söyledikleri için herkesin kendine karşı olduğunu mu düşündü? Bu biraz aptalca. Ama kim onun tarafını tutuyordu ki? Dap yanındaydı, bütün arkadaşları da. Ama onları yitirdi, görevle gönderildi. O halde neden görevi reddetmedi? Dinle Takber. Ben de tamamen aynı şeyi düşündüm. Hep bunu söyleriz. Sen söyledin. Rolni'ye gitmeyi reddetmeliydin. Ben de Dirsek'e gider gitmez kendi kendime ben özgür bir insanım. Buraya gelmek zorunda değildim dedim. Hep böyle düşünüyoruz. Söylüyoruz ama yapmıyoruz. İnisiyatifimizi beynimizin içine sıkıca kapıyoruz. Sanki içine girip hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Kendi seçimlerimi kendim yaparım. Özgürüm diyebileceğimiz bir oda gibi. Sonra beynimizdeki o küçük odayı terk ediyoruz. Üde bizi nerede görevlendirirse oraya gidip yeniden görev alana dek de orada kalıyoruz. Yapma Şevek, doğru değil bu. Yalnızca kuraklıktan beri böyle. Ondan önce şu andakinin yarısı kadar bile görevlendirme yoktu. İnsanlar yalnızca istedikleri şey işleri yaratıyorlar. Bir sendikaya giriyor ya da sendika oluşturuyorlar. Sonra da iş böyle kaydoluyorlardı. İş böl genellikle vasıfsız iş gücü listesinde olmayı yeğleyen kişiler için görev bildiriyordu. Şimdi yine aynı duruma döneceğiz. Bilmiyorum. Dönmemiz gerek tabii. Ama açlıktan önce bile o yönde değil. Aksi yönde gidiyorduk. Bedap haklıydı. Her acil durum, hatta her zorunlu görev ardında üdenin içindeki bürokratik mekanizmayı artırıcı bir parça, bir tür katılık bırakma eğilimi gösteriyor. Böyle yapılıyordu, böyle yapılıyor, böyle yapılmak zorunda. Kuraklıktan önce de bu çok kereler olmuştu. 5 yıllık sıkı denetim bu şekli kalıcı hale getirmiş olabilir. Öyle kuşkulu kuşkulu bakma, dinle, söyle bakalım. Tanıdığın kişilerden kaçı açlıktan önce bile herhangi bir görevi reddetti? Takver soruyu biraz düşündü. Nugnipleri saymayacak mıyız? Hayır, nugnipler önemli. DAP'ın arkadaşlarından birkaçı, o tatlı besteci, Salas, bazı miskinler de. Ben çocukken yuvarlak vadiden gerçek nuknipiler gelip geçerdi. Ama ben onların hile yaptığını düşünürdüm. O kadar güzel yalanlar ve öyküler uydururlar, fal bakarlardı ki herkes onları görmekten, onları korumaktan, kaldıkları sürece beslemekten zevk duyardı. Ama hiçbir zaman uzun süre kalmazlardı. Gerçi o zamanlar insanlar canları isteyince toplanıp kasabadan ayrılırdı. Genellikle de çocuklar çoğu çiftlik işinden hoşlanmazdı. Görevlerini bırakıp giderlerdi. İnsanlar bunu her yerde yapıyorlar. Her zaman ayrılıp gidiyorlar. Daha iyi bir şey arıyorlar. Bunu görevi reddetmek diye adlandırmıyoruz o kadar. Neden? Ne söylemeye çalışıyorsun? Diye homurdandı Takver. Battaniyenin altına daha bir gömüldü. Sanırım şunu, bir görevi reddettiğimizi söylemeye utandığımızı, toplumsal vicdanın bireysel vicdanla bir tür denge tutturmak yerine ona tümüyle egemen olduğunu söylemeye çalışıyorum. Biz işbirliği yapmıyoruz. Biz emre uyuyoruz. Dışlanmaktan, tembel, işlevsiz, bencil diye adlandırılmaktan korkuyoruz. Komşumuzun düşüncesinden, kendi seçim özgürlüğümüze saygı gösterdiğimizden daha fazla korkuyoruz. Bana inanmıyorsun Tak, ama hele bir dene, çizgiyi aşmayı dene. Yalnızca hayalinde, sonra da neler hissettiğine bak. İşte o zaman Tiri'nin ne olduğunu, neden çöküp gitik bir ruh olduğunu anlarsın. Bir suçlu o. Suçu yarattık. Tıpkı mülkiyetçiler gibi. Bir insanı kendi onay alanımız dışına çıkmaya zorluyoruz. Sonra da onu bu nedenle suçluyoruz. Yasalar yaptık, geleneksel davranış yasalar. Tüm çevremize duvarlar ördük ve bunları göremiyoruz. Çünkü düşüncemizin bir parçası onlar. Tir bunu hiçbir zaman yapmadı. 10 yaşından beri tanıyorum onu. Hiç yapmadı, hiç duvar öremedi. O doğuştan isyancıydı, doğuştan odocuydu. Gerçek bir odocu, özgür bir insandı. Biz kardeşleri ise onu ilk özgür eylemi nedeniyle cezalandırıp delirttik. Tir'in pek güçlü biri olduğunu sanmıyorum, dedi Takver. Sesi battaniyenin altından boğuk ve savunmada gibi geliyordu. Hayır, fazla kırılgandı. Uzun bir sessizlik oldu. Hala aklından çıkmamasına şaşmamalı, dedi Takver. Onun oyunu, senin kitabın. Ama ben daha şanslıyım. Bir bilim adamı eserinin kendisi olmadığını, yalnızca kişisellikten uzak, gerçek olduğunu öne sürebilir. Bir sanatçı gerçekin arkasına gizlenemez. Hiçbir yere gizlenemez. Takver bir süre göz ucuyla onu izledi, sonra döndü ve oturdu. Battaniyeyi omuzlarına çekti. Bırr, soğuk. Yanıldım değil mi? Kitap konusunda. Sabul'un onu kesip biçip üstüne adını koymasına izin vermek konusunda. Doğru gibi görünüyordu. Sanki eseri sanatçının gururu gösterişinin topluluğu egonun önünde tutmakmış gibi görünüyordu. Ama aslında böyle değildi, değil mi? Bir tavizdi. Sabul'un otoritesine teslim olmaktı. Bilmiyorum, kitabı bastırmamı sağladı. Doğru sonuç ama yanlış araç. Şev, Rolni de bunu çok uzun süre düşündüm. Sana neyin yanlış olduğunu söyleyeyim. Gebeydim. Gebe kadınların ahlakı yoktur. Yalnızca o en ilkel kendini feda etme içgüdüsü vardır. Kitabında eşliğin de gerçekliğin de canı cehenneme. Eğer değerli cenini tehdit ediyorsa, ırksal bir korunma dürtüsü bu. Ama topluluğa karşı işleyebilir. Toplumsal değil, biyolojik bir şey. Bir erkek hiçbir zaman bunun pençesine düşmediği için şükretmeli. Ama bir kadının bu duruma düştüğünü fark edip dikkat etmeli. Sanırım eski devletçilerin kadını mal olarak kullanmalarının nedeni bu. Kadınlar buna neden izin verdiler? Çünkü sürekli gebeydiler. Çünkü çoktan sahiplenilmişler, köleleştirilmişlerdi. Evet belki ama bizim toplumumuz Odo'nun fikirlerini gerçekten cisimleştirdiği her yerde gerçek bir topluluk oluşturuyor. Vaat eden kişi bir kadındı. Ne yapıyorsun sen? Suçluluk duygularına mı teslim oluyorsun? Çamurda mı yuvarlanıyorsun? Aslında kullandığı sözcük çamurda yuvarlanmak değildi. Çünkü Anares'te çamurda yuvarlanacak domuzlar yoktu. Aslında sürekli olarak kalın bir tabaka halinde dışkıyla kaplanmak anlamına gelen bir birleşimdi. Pravca'nın esnekliği ve kurallılığı onu icat edenlerce önceden görülemeyen canlı mecazlar yaratmaya yol açıyordu. Şey hayır, Sadik'in olması harikaydı ama kitap hakkında gerçekten yanıldım. İkimiz de yanıldık. Her zaman birlikte yanılıyoruz. Gerçekten benim aklımı çeldiğini düşünmüyorsun ya, o durumda seni etkilemişimdir herhalde. Hayır, gerçek olan şu. İkimiz de karar vermedik. İkimiz de seçmedik. Sabul'un bizim için seçim yapmasına izin verdik. Kendi içsel sabulumuzun, geleneğin, ahlakçılığın, toplumsal aforoz korkusunun, farklı olma korkusunun, özgür olma korkusunun. Ama bir daha asla. Yavaş öğreniyorum ama öğreniyorum. Ne yapacaksın? Dedi Takver. Sesinde hissedilir bir heyecanın titreşimi vardı. Seninle Abena'ya gidip bir sendika kuracağım. Bir basım sendikası. İlkeleri kesilmemiş olarak basacağım. Başka sevdiğimiz ne varsa basacağım. Bedap'ın bilimde açık eğitim taslağını, Üden'in dağıtmadığı kitabı, Tiri'nin oyununu da. Ona borçluyum. Bunu bana hapishanelerin ne olduğunu ve onları kimlerin kurduğunu o öğretmişti. Duvar yapanlar kendi tutsakları oluyorlar. Toplumsal organizmadaki uygun işlevimi yerine getireceğim. Gidip duvarları yıkacağım. Bayağı hareketli olabilir, dedi Takber, battaniyelerin içine büzülerek. Şevek'e yaslandı. Şevek de kollarını onun omuzlarına doladı. Umarım öyle olur, dedi Şevek. O gece Takber uyuyakaldıktan çok sonraları Şevek uyanık, elleri başının altında karanlığa bakıyor, sessizliği dinliyordu. Tozdan gelirken yaptığı uzun yolculuğu düşündü, çölün düzeylerini ve seraplarını insanın zamana karşı değil, zamanla birlikte çalışması gerektiğini söyleyen kel kafalı esmer, içten bakışlı tren sürücüsünü anımsadı. Şevek bu son 4 yıl boyunca kendi iradesi hakkında bir şey öğrenmişti. İradesi çıkmaza girince onun gücünü öğrenmişti. Hiçbir toplumsal ya da ahlaki zorunluluk ona denk değildi. Açlık bile bastıramıyordu onu. Elinde ne kadar az şey varsa var olma gereksinimi o kadar kesinleşiyordu. Bu gereksinimi odocu terimlerle hücresel işlevi olarak bireyin bireyselliği için mecazi bir terim, en iyi yapabileceği iş, dolayısıyla topluma en iyi katkısı olarak görüyordu. Sağlıklı bir toplum onun bu en iyi işlevini özgürce denemesine izin verir, uyumunu ve gücünü bu tür bütün işlevlerin eş güdümünde bulurdu. Bu Odo'nun analojisinin ana fikirlerinden biriydi. Anares'teki Odocu toplumun bu ideali yerine getirmemesi Şevek'in bu topluma olan sorumluluğunu azaltmıyordu. Tam tersine devlet mitosunun ortadan kalkmasıyla toplum ve bireyin gerçek karşılık ve alışverişi açığa çıkmıştı. Bireyden fedakarlık istenebilirdi ama hiçbir zaman uzlaşma istenemezdi. Çünkü güvenlik ve dengeyi yalnızca toplum sağlayabildiği halde ahlaki seçimin gücüne yalnızca birey sahipti. Değiştirme gücüne, yaşamın temel işlevine. Odocu toplum kalıcı bir devrim olarak tasarlanmıştı. Devrim ise düşünen bir akılda başlar. Şevek bütün bunları bu terimlerle düşünmüştü. Çünkü vicdanı tümüyle odocu bir vicdandı. Bu yüzden odocu terimlerle düşünülürse artık radikal, hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayan yaratma isteğinin kendi kendisini haklı çıkardığından emindi. İşine olan ana sorumluluğu onu düşündüğü gibi dostlarından, toplumundan koparmıyordu. Dostları ve toplumuyla kesin olarak birleştiriyordu. Ayrıca bu sorumluluk duygusunu belli bir şey için taşıyan kişinin bu duyguyu her şeye aktaracağına inanıyordu. Kendini yalnızca o sorumluluğun aracı olarak görüp başka bir zorunluluğu feda etmek hataydı. Bu fedakarlık Takvir'in gebeyken kendinde keşfettiği, söylediği şeydi. Üstelik bir tür dehşetle kendinden iğrenerek söylemişti bunu. Çünkü o bir odocuydu. Araçla amacın ayrılması ona göre de yanlıştı. Takver içinde şevek için olduğu gibi bir sonuç söz konusu değildi. Süreç vardı. Süreç her şeydi. Umut verici bir yönde yola çıkabilir ya da yanlış yöne gidebilirdiniz. Ama herhangi bir yerde, herhangi bir zaman durabileceğiniz beklentisiyle yola çıkamazdınız. Böyle bakılınca bütün sorumluluklar, bütün bağlanmalar varlık kazanıp kalıcı oluyordu. Bu yüzden Takver'le bir karşılıklı bağlılıkları, ilişkileri, 4 yıllık ayrılıkları süresince tümüyle canlı kalmıştı. İkisi de ayrılık yüzünden acı çekmişlerdi. Epeyce acı çekmişlerdi. Ama ikisi de bağlılıklarından kaçarak acıyı reddetmeyi düşünmemişlerdi. Çünkü ne de olsa diye düşünüyordu Şevek, Takver'in uyku sıcaklığında yatarken ikisinin de aradığı şey coşkuydu. Var olmanın bütünlüğüydü. Acıdan kaçarsanız coşku şansını da yitirirsiniz. Zevk alabilirsiniz. Hatta zevkin türlü çeşidini alabilirsiniz. Ama doyamazsınız. Eve dönmenin ne olduğunu bilemezsiniz. Takver uykusunda onu onaylarmış gibi iç çekti. Sonra sessiz sessiz bir düşü izleyerek öte yana döndü. Doyum diye düşündü Şevek. Zamanın bir işlevidir. Zevk arayışı döngüseldir. Yinelenir, zaman dışıdır. İzleyicinin heyecan arayan, rastgele cinsel ilişkide bulunanın çeşitlilik arayışı hep aynı yerde son bulur. Bir sonu vardır. Sona erer ve yeniden başlamak zorunda kalır. Bir yolculuk ve dönüş değildir. Kapalı bir çevrimdir. Kilitli bir odadır, bir hapishanedir. Kilitli odanın dışında zamanın manzarası vardır. Şansın ve cesaretin yardımıyla ruh. Bu manzara içinde sadakatin kırılgan, geçici, umulmayan yollarını ve kentlerini kurabilir. İnsanların mekan tutabileceği bir manzaradır bu. Bir eylem ancak geçmişin ve geleceğin manzarasında gerçekleştirdiği zaman insan eylemi olur. Geçmiş ve geleceğin sürekliliğini öneren, zamanı bir bütün haline getiren bağlılık insan gücünün köküdür. Onsuz yapılacak hiçbir şey olamaz, iyi olamaz. Bu yüzden geçmiş 4 yıla bakan Şevek onları yitirilmiş olarak değil, Takver'le yaşamlarında kurdukları yapının bir parçası olarak gördü. Zamana karşı çalışmaktansa zamanla birlikte çalışmanın iyi yanı diye düşündü. Zamanın boşa harcanmamasıdır. Acı bile işe yarıyor.